Küçük Arı, Chris Cleave. 11. Ayrım. Kalabalıkların, anılarımın, bu ölü şehrin içinden geçerek nehir kıyısı boyunca hızla yürüdüm. Bacaklarım yanıyordu. Dinlenmek için üzerine garip şekiller kazılmış büyük bir taşın yanında bir an için durduğumda, Times'ın çamurlu kahverengi sularının bir köprünün ayağının etrafından akması gibi ölüler de benim etrafımdan aktı. Evdeki kızlara bu hikayeyi anlatacak olsaydım, bir insanın insan selinde boğulup da kendini çok çok yalnız hissetmesinin nasıl mümkün olduğunu açıklamam gerekirdi. Ama bunu açıklayacak sözleri bulabileceğimi sanmıyorum. 4. Andrew'un cenazesinin olduğu sabah Küçük Arı gelmeden önce Kingston upon Thames'daki evimizin yatak odasının penceresinden aşağıya baktığımı hatırlıyorum. Batman havuzun yanında küçük plastik bir golf sopasıyla kötü adamları dürtüklerken çok sıska ve kimsesiz görünüyordu. Biraz süt ısıtıp onun için bir fincan bir şeyler hazırlamalı mıyım diye düşündüm. Bir fincana konulabilecek pratik bir yardım var mıdır diye düşündüğümü hatırlıyorum. Zihnim uykusuzlukla birlikte gelen böyle bir içe dönüklük hali içindeydi. Bahçemizin ilerisinde cadde boyunca barbeküleri ve solmuş plastik salıncaklarıyla eğri yeşil bir omurga gibi kıvrılarak uzanan bütün arka bahçeleri görebiliyordum. Bir araba alarmının böğürtüsüyle Heathrow'dan havalanan uçakların homurtusu çift camın arkasından duyuluyordu. Burnumu cama yapıştırdım ve bu kahrolası banliyöler birer araf diye düşündüm. Nasıl da temizlendik hepimiz burada. Pek çoğumuz rüzgara kapılıp nasıl bu kadar uzaklara savrulduk. Bitişik bahçede komşum mavi slip donlarını kuruması için dışarı asıyordu. Kedisi bacakların arasında dolanıyordu. Yatak odamdaki radyoda bugün programı vardı. John Humphreys, FTE endeksinin düştüğünü söyledi. Evet, ama ben kocamı kaybettim. Tuzağa düşmüş bir sinek pencere camında can havliyle uçmaya çalışırken yüksek sesle söyledim bunu. Dedim ki, kocam öldü, korkuyorum. Kocam Andrew O'Rourke, tanınmış köşe yazarı, kendi canına kıydı. Ve ben, aslında kendimi nasıl hissettiğimi bilmiyordum. Dilimiz kederi anlatacak kadar gelişkin değil. Gündüz bunu daha iyi ortaya çıkarıyor. Kendimi yıkılmış hissetmem gerektiğini biliyordum elbette. Hayatım parçalanmıştı, doğru cümle bu, değil mi? Ama Andrew öleli neredeyse bir hafta olduğu halde, cin ve nilüfer kokan bu evde kupkuru gözlerle duruyordum hala. Hala gereğine uygun bir şekilde üzgün olmaya çalışarak. Hala zavallı Andrew'la kısa, karışık hayatımın anılarını deşerek. Kırılınca üzüntüsünü, belirtisini ortaya çıkaracak mihenk taşı anıyı arayarak. İnanılmaz bir baskı altındaki gözyaşları belki. Bütün bunlar gündüz kuşağında çok daha kolay olabilirdi. Hayatım feci biçimde aşağı doğru dönen bir spiralin içine girdi. Trisha, onsuz bir gün geçirebileceğimi düşünemezdim. Kederin orada olduğundan emin bile olmadan böyle bir kederi aramak yıpratıcıydı. Belki de çok yakındaydı. Bir an pencerede vızıldayan köşeye sıkışmış sinek için bile daha fazla acı hissediyordum. Pencerenin sürgüsünü açıp korunmasız ve zayıf sineği uçmaya bıraktım. Camın diğer tarafında yaz kokusu vardı. Komşum çamaşır ipi boyunca 3 metre sola kaymıştı. Sliplerini asmayı tamamlamıştı, şimdi çoraplara başlamıştı. Çamaşırlar gündüz tanrılarına yakaran dua bayrakları. Prayer flag, Himalayaların doruklarında ve dağların sırtlarında rastlanan Budist inancına göre dua amaçlı asılan renkli kumaşlar gibi dizilmişlerdi. Korkarım banyoya taşınmış gibiyim. Bir şeyler yapabilir mi? Kaçma düşüncesi ahlaksızca ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıverdi. Kolayca çekip gidebilirdim. Hemen şimdi yapamaz mıydım? Charlie, kredi kartım ve en sevdiğim pembe ayakkabılarım, hep birlikte bir uçağa binebilirdik. Evi, işi, kederi hepsini arkamda bırakırdım. Suçluluk dolu bir heyecanla orada kalmak için bir tek nedenim olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum. Ama hayat hiçbirimizin kaçıp gitmesine izin vermeye eğilimli değildir. Tam o anda kapının vurulduğunu işittim. Kapıyı açtım. Karşımda Küçük Arı duruyordu. Uzun süre sadece baktım. İkimiz de konuşmadık. Birkaç dakika sonra içeri girip kanepeye oturmasına müsaade ettim. Sörey çamuruyla lekelenmiş kırmızı beyaz havai gömlekli bir siyah kız. Koltuk habitattan, anılar cehenneminden. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Senin öldüğünü düşünmüştüm. Ölmedim Sara. Belki ölsem daha iyi olurdu. Böyle konuşma, çok yorgun görünüyorsun. Sanırım biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Çok uzun süren bir sessizlik oldu. Evet haklısın. Biraz dinlenmem lazım. Nasıl hayatta kaldın? Yani nasıl kurtuldun demek istedim. Buraya nasıl geldin? Yürüdüm. Nijerya'dan mı? Lütfen çok yorgunum. Ah evet tabii evet bir fincan anlarsın. Cevabını beklemedim kaçtım. Küçük arıyı kanepede John Lewis minderlere yaslanmış otururken bırakıp yukarı koştum. Gözlerimi kapadım ve alnımı yatak odasının penceresinin soğuk camında yuvarladım. Bir numara tuşladım, bir arkadaş. Gerçekte arkadaştan daha fazlası. Lawrence'ı aradım. Ne var dedi Lawrence? Sinirlisin galiba. Ah Sara sen misin? Tanrım özür dilerim. Bakıcı arıyor sandım. Geç kaldı. Bebek de kravatıma kustu. Lanet olsun. Bir şey oldu Lawrence. Ne? Beklemediğim birisi ortaya çıktı. Cenazeler hep böyledir. Bütün iskeletler saklandıkları yerden çıkarlar. Kovamazsın da piçleri. Evet tabii ama bu ondan farklı bir şey. Bu kekeledim ve sonra sustum. Özür dilerim Sara. Bunu söylemem çok kötü kaçacak ama burada berbat bir durumdayım. Çok acelem var. Şu anda yapabileceğim bir şey var mı? Al al olmuş yüzümü yeniden cama bastırdım. Üzgünüm, kafam karışık biraz. Cenaze bu. Biraz sersemleyeceksin tabii, öyle değil mi? Üzgünüm ama bunun çaresi yok. Gelmeme izin verseydin keşke. Nasıl hissediyorsun kendini? Cenaze konusunda mı? Genel olarak içimi çektim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kendimi uyuşmuş gibi hissediyorum. Ah Sara, cenaze levazımatçısını bekliyordum. Belki onun için gerildim. Biraz hepsi bu. Dişçide sıra beklemek gibi. Doğru dedi Lawrence ihtiyatla. Bir duraksama, arka plandaki Lawrence'ın çocuklarının kahvaltı masasındaki ağız dalaşı duyuluyordu. Lawrence'a küçük arının geldiğini söyleyemediğimi fark ettim. Şimdi değil. Onun sorunlar listesine bir yenisini eklemek birdenbire doğru görünmedi bana. İşe geç kalmış, kravatında bebek kusumu, gecikmiş bakıcı. Ah ve şimdi öldüğünü tahmin edilen Nijeryalı bir kız. Metresinin kanepesinde hortlamış. Bunu ona yapamayacağımı düşündüm. Çünkü bir sevgililik ilişkisi bu. Evlilik gibi değil. Oyunda kalmak için bir tarafın düşünceli davranması lazım. Birinin, diğerinin yaşam hakkını kabul etmesi lazım. Bu yüzden sessiz kaldım. Lawrence'ın çıldırmanın eşiğinde derin bir nefes alışını dinledim. Peki böyle kafanı karıştıran ne? Çok fazla bir şey hissetmeyip hissetmemen gerektiğini düşünmen mi? Kocamın cenazesi bu. En azından üzgün olmalıydım. Kendini kontrol ediyorsun. Hepsi bu. Abartılı davranan biri değilsin ki. Buna sevinmelisin. Andrew için ağlayamıyorum. Hala Afrika'daki o günü düşünüyorum. Plajdaki. Sara, evet. Her şeyi unutmanın en iyisi olacağı konusunda anlaşmıştık sanıyorum. Ne olduysa oldu. Artık ileri bakman konusunda anlaşmıştık. Anlaşmadık mı ha? Sol elimi pencere camına dayayıp eksik parmağımın çıkıntısına baktım. İlerlemenin işe gitmek olduğunu düşünmüyorum artık Lawrence. Olanları sadece inkar etmeye devam edebileceğimi sanmıyorum. Yapabileceğimi sanmıyorum ben. Sesim giderek söndü. Sara, derin nefes al. Gözlerimi açtım. Dışarıda Batman hala ateşli bir şekilde havuzu dürtüklüyordu. Radyodaki bugün programı bitmişti. Yan komşu çamaşırları asmayı bitirmiş, gözleri yarı kapalı öylece duruyordu. Birazdan yeni görevine başlardı. Kahve filtrelemek belki. Ya da çim biçme makinesinin bobininin sargısını değiştirmek gibi yeni bir iş. Küçük sorunlar, basit sorunlar. Artık Andrew gitti Lawrence. Artık sen ve ben. Telefonun diğer ucunda bir sessizlik oldu. Sonra Lawrence çekimser bir ifadeyle konuştu. İhtiyatlı Lawrence. Andrew hayattayken bizi durdurmadı dedi. Şimdi bunun değişmesi için bir neden görüyor musun? Tekrar içimi çektim. Sara, evet. Şimdi bugüne odaklan sadece, tamam mı? Cenazeye odaklan, sakin ol, bugünü geçir. Şu kahrolası ekmeği bilgisayara bulaştırmayı keser misin artık? Lawrence, özür dilerim, çocuğa söyledim. Elinde tereyağlı ekmek var ve her yere sürüyor. Özür dilerim, gitmek zorundayım. Lawrence telefonu kapadı. Pencereden ayrılıp yatağa oturdum, bekledim. Aşağı inip küçük arıyla ilgilenme işini geciktirmeye çalışıyordum. Yerimden kalkacağımı aynada kendimi bir dul olarak seyrettim. Andrew'un gidişiyle ilgili somut bir iz bulmaya çalıştım. Alnımda fazladan bir kırışık yok mu? Göz altlarında kararma. Gerçekten mi? Hiçbir şey mi yok? Afrika sahilindeki o günden beri gözlerim ne kadar durgunlaştı. Bu kadar önemli bir şeyi yitirdikten sonra bir kayıp daha vermek. Bir parmak belki ya da bir koca. Sanırım o kadar da önemli değildi. Aynada yeşil gözlerimin ne kadar durgun olduğunu gördüm. Çok derin ya da çok sığ bir su birikintisi gibi sakin. Neden ağlayamıyordum? Birazdan gidip bir kilise dolusu insanla yüz yüze gelmeliydim. Gözlerimi ovuşturdum. Güzellik uzmanlarımızın tavsiye ettiğinden daha sert bir biçimde. Cenazeye katılanlara en azından kırmızı gözlerle görünmeliydim. Onlara Andrew'la yeteri kadar ilgilendiğimi göstermeliydim. Gerçekten ilgilendiğimi. Afrika'dan sonra aşkı kalıcı bir şey olarak düşünmemiş olsam da, kendi kendime yaptığım anketler çoğunlukla B seçeneğini işaretlediğimi gösteriyordu. Böylece başparmaklarımla göz kapaklarımı iyice ovdum. Kederin kendisini gösteremesem de en azından onun gözlerime yaptıklarını göstermeliydim. En sonunda aşağı inip küçük arıya baktım. Hala gözleri kapalı. Başı mindere dayalı kanepede oturuyordu. Öksürdüm, aniden sıçrayarak uyandı. Kahverengi gözler, turuncu desenli ipekli minderler. Gözlerini kırpıştırarak bana baktı, ben de ona. Hala botlarında yapışmış duran çamurlara. Hiçbir şey hissetmedim. ''Neden buraya geldin?'' dedim. ''Gidecek başka yerim yoktu. Bu ülkedeki tek tanıdıklarım Andrew'la sensin.'' ''Bizi de çok az tanıyorsun. Sadece tanıştık. Hepsi bu.'' Küçük arı omuz silkti. ''Sen ve Andrew tanıştığım tek insanlarsınız.'' dedi. ''Andrew öldü. Onu bu sabah gömeceğiz.'' Küçük arı cam gibi gözlerle baktı bana. ''Anlıyor musun?'' dedim. ''Kocam öldü. Bugün cenaze yapacağız. Bir çeşit tören, kilisede. Bu ülkede böyle yaparız.'' Küçük arı başını salladı. ''Bu ülkede ne yaptığınızı biliyorum.'' Sesinde beni dehşete düşüren bir şey vardı, yaşlı, yorgun bir şey. Kapı tokmağının tekrar vurulup Charlie'nin cenaze levazımatçısına kapıyı açtığı ve anne Bruce Wayne geldi dediği andı. ''Dışarı çık ve bahçede oyna tatlım.'' dedim. ''Ama anne, ben Bruce Wayne'i görmek istiyorum. Lütfen tatlım, haydi git.'' Kapıya gittiğimde cenaze levazımatçısı kesik parmağımdan arta kalana baktı. İnsanlar bunu yaparlar genellikle ama nadiren böylesine profesyonelce bakışlarla sol el, ikinci parmak, birinci ve ikinci falakanslar, evet bal mumundan zarif bir protez yapıp şöyle açık renkten üzerine bağlantı yerini gizlemek için kroyalan fondöteni süreriz. Sonra tabuta koyarken sağ eli sol elin üzerine yerleştiririz. Uyanık cenazeci diye düşündüm. Ya ölseydim benden yepyeni bir kadın yapardın o zaman. En derin başsağlığı dileklerimi sunarım bayan. Gitmek için kendinizi ne zaman hazır hissederseniz biz hazırız. Teşekkürler. Oğlumu ve arkadaşımı alıp geliyorum. Cenaze levazımatçısının nefesimdeki cin kokusunu görmezden gelmesini seyrettim. Arkama bakıyordu. Alnında küçük bir iz vardı. Burnu yassı ve eğriydi. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Benim zihnim gibi bomboştu. Acele etmeyin bayan. Arka bahçeye çıktım. Batman güllerin altından kazıyarak bir şeyler çıkarmıştı. Ona doğru yürüdüm. Elindeki küçük kürekle köklerini çekerek bir kara hindibayı sökmüştü. Bahçemizde konaklayan kuşumuz Kızılgerdan aç gözlerle birkaç metre öteden seyrediyordu. Batman kara hindibayı topraktan çıkarıp köklerini yakından incelemeye başladı. Çömelmiş vaziyette başını kaldırıp bana baktı. ''Bunlar ot, değil mi anne?'' dedi. ''Evet hayatım, ama bir dahaki sefere emin değilsen kazmadan önce sor.'' Batman omuzlarını silkti. ''Bunu vahşi bölgeye koyabilir miyim?'' dedi. Başımı salladım. Batman kara hindibayı Andrew'un kelebekleri ve arıları çeker umuduyla böyle arsız bitkilere yer yaptığı küçük bölüme götürdü. Küçük bahçemizde bana kaosu hatırlatan vahşi bir yer yaptım diye yazmıştı köşesinde bir defasında Andrew. Modern hayatımız fazlasıyla düzenli, fazlasıyla steril. Bu Afrika'dan önceydi. Batman kara hindibayı ısırganların arasına yerleştirdi. Anne, otlar kötü adamlar mı? Bunun bir çocuk ya da kelebek olmaya göre değiştiğini söyledim. Batman kaçamak sözler söyleyen bir politikacıyla röportaj yapan gazeteci gibi gözlerini devirdi. Gülümsememe engel olamadım. Kanepedeki kadın kim anne? Onun adı Küçük Arı. Çok komik bir isim. Eğer bir arıysan komik değildir. Ama o arı değil ki. Hayır, o bir insan. Nijerya diye bir ülkeden geldi. O iyi adam mı? Ayağa kalktım. Şimdi gitmemiz lazım hayatım dedim. Cenaze levazımatçısı bizi almak için geldi. Bruce Wayne mi? Evet. Biz yarasa mağarasına mı gidecek? Biz yarasa mağarasına mı gideceğiz? Gidecek miyiz? Onun gibi bir şey. Bir dakika sonra geliyor ben. Sırtımın terlemeye başladığını hissettim. Gri, yünlü bir takım elbise giyip bir de şapka taktım. Siyah değil ama kabul edilebilir ölçüde koyu renkteydiler. Geleneklere tepeden bakmayan ama karanlığa da tamamen boyun eğmeyen bir kıyafet. Şapkanın üzerinde zamanı geldiğinde indirilecek siyah bir tül vardı. Bu zamanı birinin bana söylemesini umuyordum. Cenaze için yeteri kadar koyu renkte, koyu mavi eldivenler taktım. Sol tekinin orta parmağı kesip dikilmişti. İki gece önce, buna tahammül edebilecek kadar sarhoş olduktan sonra kendim kesmiştim. Eldivenin kesik parmağı hala dikiş masamda duruyordu, atmak zordu. Telefonumu elbisemin cebine koydum ve daha sonra yapmayı unuturum diye sessize aldım. Ayrıca bağış toplanması halinde vermek için 10 poundluk bir banknot ayırdım. Bir cenazede pek olmaz gibi geliyordu ama emin değildim. Ve eğer bağış toplanırsa 10 pound vermek uygun muydu? 5 vermek cimrilik gibiydi. 20 ise iğrenç bir biçimde gösterişli. Bu sıradan işleri soracak kimse kalmamıştı artık. Küçük arı işe yaramazdı. Ona, bu mavi eldivenler olur mu diye soramazdım. Sanki ilk kez eldiven görüyormuş gibi bakardı. Öyle olması da kuvvetle muhtemeldi. Evet ama yeterince koyular mı küçük arı? Sen ve ben. Sen dehşetten kaçan bir göçmen. Ben aylık bir derginin huzursuz editörü. Aramızda buna koyu mavi mi diyeceğiz? Yüreklilikle yoksa sadece mavi mi? Sıradan işlerin en zor olduğunu kavradım. Artık Andrew'un olmadığı inkar edilmez bir gerçekti. Uygar bir ülkedeki hayat hakkında esaslı bir görüşü olan hiç kimse kalmamıştı geriye. Kızıl gerdanımız gagasında bir solucanla yüksek otun üzerinden uçup gitti. Solucanın rengi koyu mordu, vücuttaki morluk renginde. Hadi Batman, gitmemiz gerek. Bir dakika anne. Kızıl gerdan bahçenin kuytu bir köşesinde solucanını şöyle bir sallayıp yutuverdi. Bir tanrının vurdum duymazlığı ile solucanın hayatını bir çırpıda aydınlıktan karanlığa çekiverdi. Hiçbir şey hissetmedim. Titizlikle ekili bahçede sersemleyen oğluma baktım. Sonra üstü başı çamurlu ve yorgun, eve girmek için bizi bekleyen küçük arıya baktım. Böylece hayatın engelleri aşarak ortaya çıktığını kavramıştım sonunda. Doğaya karşı kurduğum savunma mekanizmaları şimdi ne kadar aptalca görünüyordu. Küstah dergim, yakışıklı kocam, annelikle ilişkilerim arasına çektiğim Majino hattım, dünya, gerçek dünya, aradan kendine bir yol bulmuştu. Kanepeme oturmuştu ve daha fazla inkar edilemezdi. Evin içinden geçerek ön kapıya gittim ve cenaze levazımatçısına bir dakikaya kadar geleceğimizi söyledim. Başını salladı. Cenaze levazımatçısının arkasındaki adamlarına baktım. Kuyruklu ceketlerin içinde solgun ve bezgin duruyorlardı. Adamlar bana bakıp başlarını salladılar. Çok iyi bir meslek sahibi kadın olarak dövmeli adamların bana acıyarak bakmaları alışık olduğum bir şey değildi. Sanırım bundan sonra insanlar bana hep böyle bakacaklardı. 11. ayrımın sonu, sayfa 126, devamı 12. ayrımda.